Ayrım 30.
Sen büyük engizitöre nazireden sonra zor durumda kalmamak için İbn Zerhani'ye sarılmak zorunda kaldın. O yazıları yazarken aklında Neşati'yi patronun gözünden düşürüp gazetesinden attırmaktan başka bir şey olmadığını biliyorum. Önce tercüme mi, intihal mi tartışmasında ona bir tuzak kurarak kıskançlıktan gözü dönmüş Neşati'yi hırsla intihal dedirtecek görüşe getirdin. Sonra bu iddia ile senin İbn Zerhani'den, İbn Zerhani'nin de Butfolio'dan yürüttüğü iddiası ile Doğu'nun yaratıcı olamayacağını ima ettiğini ve böylece Türkleri aşağı gördüğü havasını verdin ve birdenbire okuyucularını da gazete patronuna mektup yazmaya kışkırtarak şanlı tarihimizi ve bizim kültürümüzü savunmaya başladın. Yeni Haçlı seferlerine Büyük Türk mimarı Mimar Sinan'ın aslında bir Kayseri Ermenisi olduğunu iddia eden sapıklara karşı her zaman uyanık olan sefil Türk okuru her zamanki gibi bu fırsatı kaçırmayıp patronu bu soysuza karşı mektup yağmuruna tutunca senin edebi hırsızlığını yakalamanın keyfinden sarhoş zavallı Neşati işinden ve köşesinden oldu. Bugün seninle düşük bir yazar olarak da olsa buluştuğu aynı gazetede bunu kuşlar söylüyorlar, arkandan dedikodular yaparak kuyunu kazdığını biliyor musun? Kuyu hakkında yazdıklarım, benim gibi sadık bir okura sorulması ayıp olacak kadar açık ve hiç bitmeyecek kadar da geniş bir konu. Divan şiirinin edebi kuyularından, Mevlana'nın sevgilisi Şems'in cesedinin atıldığı kuyudan, her zaman pervasızca yararlandığım binbir gecenin cinli, cadılı ve devli kuyularından, apartman aralığından ya da ruhlarımızın içine düşürüldüğünü yazdığın dipsiz karanlıklardan söz etmeyeceğim, çok yazdım bunları. Şunlara ne dersin? 1957 sonbaharında şehirlerimizi, şehirlerimizin kıyılarında kurulan yeni şehirciklerimizi, saldırgan bir mızrak ormanı gibi kuşatan o acıklı beton minare, taşla örülmüş minarelere itirazın yoktu çok, ormanları üzerine dikkatli, öfkeli ve hüzünlü bir yazı yazdım. Günlük bir politikanın ve günlük rezaletlerin dışına çıkan bütün eserlerinin başına geldiği gibi, hiç fark edilmeyen bu yazının daha az fark edilen son satırlarında, güdük minareli bir kenar mahalle caminin asimetrik dikenler ve simetrik eğrelti otlarıyla kaplı arka bahçesini anlatırken sessiz, karanlık ve kör bir kuyudan söz etmiştin. Üç sıfatla çizdiğin o gerçek kuyuyla gözlerimizi beton minarelerin yüksekliklerine değil, geçmişimizin bilinçaltında kalan kurumuş, karanlık kuyuların yılanlarına ve ruhlarına çevirmemiz gerektiğini ustalıkla ima ettiğini anlamıştım. Bundan 10 yıl sonra bu sefer vicdan azaplarının hayaletleriyle yapayalnız boğuşmak zorunda kaldığın uykusuzluk ve mutsuzluk gecelerinin birinde, kendi acıklı geçmişinden ve tepe gözlerden ilhamla kaleme aldığın bir makalede, suçluluk duygusunun seni yıllardır acımasızca izleyen gözünü anlatırken, bu görme organının alnın tam ortasında karanlık bir kuyu gibi durduğunu yazman bir rastlantı değil, bir zorunluluktu. Galif'in beyaz bir yakayla, yıpranmış bir ceketle ve hayaletimsi bir yüzle hayal ettiği bu ses, bütün bu cümleleri bir bellek coşkusuyla akıldan mı kuruyordu, yoksa bir yerden mi okuyordu? Galip düşündü. Ses de Galip'in sessizliğini bir işaret gibi görüp bir zafer kahkahası attı. Sonra şehrin kim bilir hangi tepelerinin altından ve Bizans paraları ve Osmanlı kafa taslarıyla kaynaşan hangi yeraltı yollarından geçen ve paslı direkler ve çınar ve kestane ağaçlar arasında çamaşır ipleri gibi gerilmiş ve sıvası dökülmüş eski apartmanların yan duvarlarına kara sarmaşıklar gibi sarılmış bir telefon telinin iki ucunu tıpkı aynı annenin göbek bağını paylaşır gibi paylaşmanın verdiği kardeşlik duygusuyla sır verir gibi fısıldadı. Celal'i çok seviyordu. Celal'i çok sayıyordu. Celal'i çok tanıyordu. Celal'in de kuşkusu yoktu artık değil mi bunlardan? Bilmem dedi Galip. O zaman bu kara telefonları çıkaralım aradan dedi ses. Çünkü bu telefonların arada bir kendi kendine çalan zili uyarmaktan çok korkuturdu. Çünkü zift rengindeki ahizeleri küçük bir halter gibi ağırdı. Çünkü numaraları çevrilince Karaköy, Kadıköy vapur iskelesinin eski turnikeleri gibi melodiyle gıcırdanarak söylenirdi. Çünkü kimi zaman çevrenin istediği değil, kendi istediği yeri bağlardı. Anladın mı Celal Bey? Ver adresini hemen geleyim. Galip harika öğrencisinin harikalarından kararsız kalan öğretmen gibi önce durakladı, sonra her cevapta kendi belleğinin bahçesinde açan çiçeklere, her soruda bellek bahçesinin sınırsızlığını ve yavaş yavaş içine girdiği tuzağa şaşarak sordu. Naylon çoraplar? 1958'de yazdığım bir yazıda 2 yıl önce yani köşe yazılarını kendi adına değil uydurduğun bazı talihsiz adlarla yayımlamak zorunda olduğun günlerde, çalışmaktan ve yalnızlıktan bunaldığın sıcak bir yaz gününde, mutsuzluğunu unutmak ve öğle güneşinden kaçmak için girdiğin bir Beyoğlu sinemasındaki rüya, 2 filmden birincisinin ortasından başlayarak seyrederken, Chicago gangsterlerinin acıklı Beyoğlu dublajcılarına Türkçeleştirilmiş kahkahaları, ve makineli tüfek takırtıları ve şişe ve cam şangırtıları arasında yakından gelen bir sesin seni ürküttüğünü yazmıştın. Az ötende bir kadın uzun tırnaklarıyla naylon çorabının üstünden bacaklarını kaşıyordu. Birinci film bitip ışıklar yanınca iki sıra önünde birbirleriyle arkadaşça konuşan güzel ve şık bir anneyle 11 yaşındaki akıllı uslu oğlunu gördüm. Uzun uzun onların dostluklarını, birbirlerini nasıl dikkatle dinleyip konuştuklarını seyrettim. 2 yıl sonra yazacağın köşe yazısında ikinci filmi seyrederken kulağının hoparlörden fışkıran kılıç şakırtıları ve deniz fırtınalarında değil, yaz geceleri İstanbul'un sivrisineklerine yem olan bacakların üzerinde gezinen uzun tırnaklı ve huzursuz elin çıkardığı vızıltıda, aklının da perdedeki korsanların kumpaslarında değil, anne oğul arasındaki dostlukta olduğunu anlatacaktın. Bu yazıdan 12 yıl sonra yazdığım bir yazıda anlattığım gibi, naylon çoraplı yazının yayımlanışından hemen sonra gazetenin patronu seni azarlamıştı. Evli ve çocuklu kadınlarda cinsellik bulmanın tehlikeli, çok tehlikeli bir davranış olduğunu, Türk okurunun bunu kaldıramayacağını, yaşayan bir köşe yazarı olmak istiyorsan evli kadınlara ve üslubuna dikkat etmen gerektiğini bilmiyor muydun? Üslup, kısa cevap lütfen. Üslup senin için hayattı, üslup senin için sesti, üslup senin düşüncelerindi, üslup içinde yaşattığın asıl kişiliğindi. Ama bir değil, iki değil, üçtü bu kişilikler. Bunlar... Benim basit kişiliğim dediğin birinci sesin, herkese gösterdiğin, herkesle birlikte aile yemeklerinde sofraya oturttuğun ve herkesle birlikte yemekten sonra sigara dumanlar arasında dedikodu yaptırdığın ses. Günlük hayata ilişkin ayrıntıları bu kişiye borçlusun. İkincisi, olmak istediğin kişiydi. Bu dünyada huzur bulamayan, bir başka dünyada yaşayan ve bir başka dünyanın sihrine bulanmış hayranlık verici kişilerden yürüttüğün bir maske. Önce bir taklidi, sonra kendisi olmak istediğin bu kahramanla fısıldayarak söyleşme alışkanlığın olmasıydı. Bu kahramanın kulağına fısıldadığı kelime oyunlarını, bilmeceleri, alayları, iğnelemeleri, kendi aklına takılan nakaratları söyleyen bunaklar gibi tekrarlama alışkanlığın olmasaydı, günlük hayata dayanamayıp birçok mutsuz gibi bir köşeye çekilerek ölümü bekleyeceğini yazmıştın bir kere ve gözyaşlarıyla okumuştum. Üçüncüsü ise objektif üslup, subjektif üslup dediğin bu iki kişiliğin ulaşamayacağı alemlere götürüldü seni ve tabii ki beni. Karanlık kişilik, kara üslup. Taklitle, maskeyle yetinemeyecek kadar mutsuz olduğun gecelerde yazdıklarını ben daha iyi bilirim. Ama yaptıklarını sen daha iyi bilirsin. Kardeşim benim, birbirimizi anlayacağız, birbirimizi bulacağız, birlikte tebdili kıyafet edeceğiz. Bana adresini ver. Adres... Şehirler adreslerden, adresler harflerden, harfler yüzlerden oluşur. 13 Ekim 1963 Pazartesi, İstanbul'un en sevdiğim köşelerinden biri diye Kurtuluş'u anlatıyordum. Eski adıyla Tatavla, Ermeni Mahallesi. Severek okumuştum. Okumak? Bir keresinde tarif vermek gerekirse Şubat 1962'de, memleketi sefaletten kurtaracak bir askeri darbe için hazırlık yaptığını asabi günlerinin birinde bir kış akşamı, Beyoğlu'nun karanlık sokaklarının birinde, göbek dansözleriyle hokkabazların iş tuttuğu bir pavyondan bir başkasına kim bilir hangi tuhaf amaç için taşınan, yaldızlı çerçeveli büyük bir aynanın soğuktan ya da başka bir nedenden önce çatlayıp, sonra gözlerinin önünde tuzla buz olduğunu görmüş, ve cama aynaya çeviren eczaya Türkçe'de sır denmesinin bir rastlantı olamayacağını o an anlamıştın. Bu ilham anını bir köşe yazısında anlattıktan sonra demiştin ki, okumak aynanın içine bakmaktır. Aynanın arkasındaki sırrı bilenler öteki tarafa geçerler. Harflerin sırrından haberdar olmayanlar ise bu dünya içinde kendi yüzlerinin yavanlığından başka bir şey bulamazlar. Neydi bu sır? Bu sırrın ne olduğunu senden başka bir tek ben biliyorum. Telefonda anlatılamayacak bir şey olduğunu sen de biliyorsun. Adresini ver. Neydi bu sır? Bu sırrı elde etmek için bir okurun sana bütün ömrünü vermesini gerektiğini düşünüyor musun? Ben bunu sana verdim. Bu sırrı sezinleyebilmek için kendi adınla yazmadığın yıllarda döktürdüklerini, başkalarının yerine kaleme aldığın tefrikaları, bilmeceleri, portreleri, politik ve duygusal röportajlarını, sobaları yanmayan devlet kütüphanelerinde üzerimde palto, kafamda şapka ve elimde yün eldivenlerle titreyerek otururken senin yazdığından şüphelendiğim her şeyi okudum. 30 küsur yıl boyunca hiç sektirmeden günde ortalama 8 küsur sayfa çıkardığına göre 100 bin sayfa ya da 333 sayfalık 300 cilt kitap eder. Yalnız bunun için bu millet senin heykelini dikmelidir. Senin de okuduğun için dedi Galip. Heykel? Anadolu yolculuklarımın birinde adını unuttuğum küçük bir kasabada şehir meydanındaki parkta otobüsümün kalkış saatini beklerken yanıma gençten biri oturdu, konuşmaya başladık. Önce Atatürk'ün bu acıklı kasabada yapılacak tek şeyin orayı terk etmek olduğunu işaret eder gibi parmağıyla otobüs garajını gösteren heykelinden söz ettik. Sonra benim sözü oraya getirmemle senin ülkemizdeki sayıları 10.000'i aşan Atatürk heykeli üzerine yazdığın bir yazıdan söz ettik. Bir mahşer gecesinde gökyüzünün karanlığı şimşekler ve yıldırımlarla yırtılırken ve yer yerinden oynarken bütün o korkunç Atatürk heykellerinin canlanacaklarını yazmıştın. Yazdığına göre heykellerin kimileri güvercin pislikleriyle kaplı batılı kıyafetleriyle, kimileri mareşal üniformaları ve madalyonlarıyla, kimileri şaha kalkmış iri organlı korkunç aygırlarıyla, kimileri de silindir şapkaları ve hayaletimsi pelerinleriyle ağır ağır yerlerinden kıpırdanacaklar, yıllardır çevrelerinde tozlu eski otobüslerin, at arabalarının ve sineklerin dört döndüğü ve elbiseleri ter kokan askerlerle naftalin kokan kız lisesi öğrencilerinin toplanıp İstiklal Marşı okuduğu kurumuş çiçekler ve çelenklerle kaplı kaidelerinden inip karanlığa karışacaklardı. Mahşer gecesinde yer sarsılır, gök yarılırken evlerinin kapalı pencereleri arkasından dışarıdaki uğultuyu dinleyecek zavallı vatandaşlarımızın, kenar mahallelerin kaldırımlarındaki bu tunçtan, bronzdan ve mermerden çizme ve nal seslerine nasıl bir korkuyla kulak kesileceklerini anlattığın yazıyı, yanımda oturan bu tutkulu delikanlı da zamanında okumuş ve o kadar coşmuştu ki, hemen sana sabırsızlıkla o mahşer gününün ne zaman geleceğini soran bir mektup yazmıştı. Böylece söylediği doğruysa ona kısa bir cevap yollayıp vesikalık bir fotoğrafını istemiş, fotoğrafı aldıktan sonra da ona o günün geldiğinin alameti olacak bir sırrı vermiştin. Hayır, delikanlıya verdiğin sır o sır değildi. Çünkü havuzu kurumuş, çimleri yolunmuş parkta yıllar süren bir bekleyişten sonra hayal kırıklığına uğrayan delikanlı, kişisel olması gereken senin sırrını bana açıklamıştı. Ona bazı harflerin ikinci anlamlarını yazmış ve yazılarının birinde bir gün karşılaşacağı bir cümleyi de işaret olarak göstermesini istemişsin. O cümleyi okuyunca şifreli köşe yazısını çözecek ve delikanlımız harekete geçecekti. Cümle neydi? Bütün hayatım bu tür kötü hatıralarla doluydu. Cümle buydu işte. Bunu o mu icat etmişti, sen ona yazmıştın çıkaramıyorum. Ama rastlantı şu ki, hafızanın gerilediğinden hatta tamamen silindiğinden söz ettiğin şu günlerde o cümleyi tıpkı başka cümleler gibi bugünlerde yeniden yayımlanan eski bir yazında okudum. Adresini ver. Bunun ne anlama geldiğini sana hemen anlatayım. Başka cümleler? Adresini ver. Adresini ver. Çünkü başka cümleleri de başka hikayeleri de merak etmediğini biliyorum artık. Hiçbir şeyi merak etmeyecek kadar bu ülkeden umudu kestin. Nefretle saklandığın o fare yuvasında arkadaşsızlıktan, yoldaşsızlıktan, yalnızlıktan, vidaların gevşemek üzere. Adresini ver. Sana senden aldıkları imzalı fotoğrafları değiş tokuş eden İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle genç oğlanlara meraklı güreş hakemlerini sahafların hangi köşesinde bulabileceğini söyleyeyim. Adresini ver. Sana haremindeki karıları batılı orospu kılığına sokturup İstanbul'un gizli bir köşesinde onlarla buluşan 18 Osmanlı padişahının bu işin üzerindeyken yapılmış gravürlerini göstereyim. Bolca elbise ve takı gerektiren bu hastalığa Paris'in lüks terzihanelerinde ve kerhanelerinde Türk illeti dendiğini biliyor muydun? Tipteli kıyafet ederek İstanbul'un karanlık bir sokağında çiftleşen 2. Mahmut'u gösteren bir gravürde, padişahımızın çıplak bacakları üzerinde Napolyon'un Mısır seferinde giydiği çizmelerle ve en sevdiği karısı Bezmi Alem Valide Sultan'ın ki hikayesini çok sevdiğin şehzademizin babaannesi ve bir Osmanlı gemisinin isim anası olur, pervasızca taktığı yakut ve elmastan bir haçla resmedildiğini biliyor muydun? Haç, dedi Galip bir çeşit neşeyle ve karısı kendisini terk edili beri 6 gün 4 saattir ilk defa hayattan tat aldığını hissederek. Haçın bir biçim olarak hilalin tersi, reddi ve negatifi olduğuna kanıtlamak için erken Mısır geometrisinden, Arap cebirinden ve Süryani Neoplatonculuğundan dem vurduğun satırlarının yer aldığı 18 Ocak 1958 tarihli yazının hemen altında, sinema ve sahnenin pro çiğneyen sert adamı olarak çok sevdiğim Edward G. Robinson'ın New Yorklu elbise desinatörlerinden Jane Eddard ile evlendiği ve yeni evlileri bir haçın gölgesinde gösteren bir fotoğrafın yayımlanması biliyorum bir rastlantı değildi. Adresini ver. Bu yazıdan hemen bir hafta sonra ise çocuklarımızın haç korkusu ve hilal heyecanı ile eğitilmelerinin yetişkinlik yıllarında onları Hollywood'un büyülü yüzlerini deşifre edememek gibi bir tutukluğa ve ay yüzlü bütün kadınları da anne ya da teyze sanmak gibi bir cinsel kararsızlığa sürüklediğini ileri sürmüş ve düşünceni kanıtlamak için parasız yatılı okullarında tarih derslerinde, haçlı seferlerin okutulduğu günlerin gecelerinde, yatakhanelere yapılacak baskınlarda yataklarını ıslatan yüzlerce öğrenci bulunacağını yazmıştım. Bunlar bir şey değil. Adresini ver. Sana kütüphanelerde yazılarını okumak için eşelenirken karşılaştığım taşra gazetelerinde gördüğüm haç hikayelerinin hepsini getireyim. Boynundaki yağlı ip kopunca ölüm ülkesinden geri dönen idamlık mahkum cehenneme yaptığı kısa yolculuk sırasında karşılaştığı haçları anlatıyor. Erciyes Postası, Kayseri 1962. Haç biçimindeki o malum harf yerine nokta kullanmamızın milli Türk terbiyesine daha uygun olacağını başyazarımız Cumhurbaşkanımıza bugün telgrafla bildirmiştir. Yeşil Konya. Konya 1951 ve adresini verirsen sana hemen yetiştireceğim daha niceleri. Yazılarında malzeme olarak kullanırsın demiyorum. Çünkü hayata malzeme olarak bakan köşe yazarlarından nefret ettiğini biliyorum. Şimdi kutular içinde önümde duran malzemeyi hemen getiririm. Birlikte okur, birlikte güler, birlikte ağlarız. Hadi adresini ver bana. Sana babalarından ne kadar nefret ettiklerini, konsomatrislerden başka kimseye anlatamadıkları için kekemelikleri bir tek pavyonlarda açılan İskenderunlu erkeklerin, şehir gazetelerinde tefrika edilen hikayelerini getireyim. Adresini ver. Okuması yazması olmadığı için değil Farsça, doğru dürüst Türkçe konuşamadığı halde ruhları ikiz kardeş olduğu için Ömer Hayyam'ın bilinmeyen şiirlerini okuyan garsonun aşk ve ölüm kehanetlerini getireyim sana. Adresini ver. Belleğini kaybedeceğini anlayınca bütün bildiklerini, bütün hayat ve hatıratını sahibi olduğu gazetenin son sayfasında ölüm gecesine kadar tefrika eden Bayburtlu gazeteci ve mürettibin rüyalarını getireyim. Son rüyada anlatılan geniş bahçenin solan günleri, dökülen yaprakları ve kuruyan kuyusu arasında kendi hikayeni bulacağını da biliyorum. Kardeşim benim. Hafızanı kurumaktan kurtarmak için kanı sulandıran ilaçları aldığını, beynine kan gitsin diye her gün saatlerce yatıp ayaklarını duvara dayayarak o kör ve nankör kuyudan anılarını bir bir nasıl çektiğini de biliyorum. Divanının veya yatağının kenarından sarkan kafan kıpkırmızı kesilmişken 16 Mart 1957'de diye kendini zorlayarak hatırlıyorsun. 16 Mart 1957'de gazetedeki arkadaşlarla hep birlikte vilayet köftecisinde karnımızı doyururken onlara kıskançlığın insana taktırabileceği maskelerden söz etmiştim. Ve sonra biliyorum yeniden zorlanarak evet evet diyorsun. 1962 yılının Mayıs'ında Kurtuluş'un arka sokaklarındaki bir evde inanılmaz bir öğle sevişmesinin ardından uyandığımda yanımda çıplak yatan kadına derisinin üzerindeki iri benlerin üvey annemin benlerine benzediğini söylemiştin diyorsun. Ama hemen sonra da insafsız diye yazacağın o şüpheye kapılıyorsun. Bunu ona mı söylemiştin, yoksa bir türlü tam kapanmayan pencerelerinin arasından Beşiktaş çarşısının o bitip tükenmeyen uğultusu duyulan o taş evdeki beyaz tenli kadına mı, yoksa sırf seni o kadar çok sevdiği için kocasının ve çocuklarının yanına geç dönmeyi göz alarak Cihangir Parkı'nın çıplak ağaçlarına bakan tek odalı evden çıkıp ta Beyoğlu'ndan daha sonraları bir yazında yazacağın gibi o sırada neden şımarıkça bir ısrarla tutturduğunu bile hatırlayamadın bir çakmağı sana almaya giden buğulu gözlü kadına mı? Adresini ver. Sana nikotin ve kötü anılarla tıkanmış beyin damarlarını şıpın işi açarak bizi kaybettiğimiz cennetin günlük hayatına bir anda geri götüren en son Avrupa ilacı getireyim. Eflatun renkli sıvıdan her sabah çayına tarifesinde yazdığı gibi iki değil, 20 damla damlatmaya başladıktan sonra sonsuzluğa kadar unuttuğun ve unuttuğunu da unuttuğun birçok anını tıpkı eski dolapların ardından birdenbire çıkıveren çocukluğunun boyalı kalemlerini, taraklarını ve eflatun renkli bilyalarını bulur gibi hatırlayacaksın. Adresini verirsen hepimizin yüzünde bir harita gözüktüğünü ve bu haritaların içinde yaşadığımız şehrin vazgeçemediğimiz köşelerinin işaretleriyle kaynaştığını anlatan yazını ve bu yazıyı neden yazdığını hatırlayacaksın. Adresini verirsen Mevlana'nın ünlü ressamlar yarışması hikayesini neden köşende anlatmak zorunda kaldığını hatırlayacaksın. Adresini verirsen hiçbir zaman umutsuz bir yalnızlık olamayacağını, çünkü en yalnız zamanlarımızda bile bizlere hayallerimizdeki kadınların eşlik ettiğini, üstelik bu hayalleri kurduğumuzu her zaman içgüdüyle sezen o kadınların da bizi bekleyeceklerini, arayacaklarını ve hatta kimilerinin bulacaklarını yazdığını o anlaşılmaz köşe yazısını da neden yazdığını hatırlayacaksın. Adresini ver. Sana hatırlayamayacaklarını da hatırlatayım. Kardeşim benim. Yaşadığın ve düşlediğin bütün cennet ve cehennemi şimdi ağır ağır kaybediyorsun. Adresini ver. Hemen yetişip hafızan unutucun dipsiz kuyusuna büsbütün gömülmeden seni kurtarayım. Her şeyini biliyorum. Bütün yazılarını okudum. O alemi yeniden kurmak ve bütün ülkenin üzerinde gündüzleri yırtıcı kartallar gibi, geceleri kurnaz hayaletler gibi gezinen o sihirli yazılarını yeniden yazabilmen için benden başka kimseyi bulamazsın. Yanına gelince Anadolu'nun en ücra köylerinin kahvehanelerinde genç çocukların yüreklerini ateşler düşüren, daha başlarındaki ilkokul öğretmenleriyle öğrencilerinin gözlerinden sicim sicim yaşlar akıtan, küçük kasabaların arka sokaklarındaki evlerinde fotoroman okuyarak ölümü bekleyen genç annelerde yaşama heyecanı uyandıran o büyülü yazılarına yeniden başlayacaksın. Adresini ver. Birlikte sabahlara kadar konuşacağız ve kaybettiğin geçmişin gibi bu ülkeye, bu insanlara sevgini de yeniden bulacaksın. Posta arabasının ancak 15 günde bir uğradığı karlı dağ kasabalarından sana mektuplar yazan umutsuzları düşün. Nişanlısından ayrılmadan, hacca gitmeden, seçimlerde oyunu kullanmadan önce sana mektup yazıp akıl soran şaşkınları düşün. Coğrafya dersinde sınıfın en arkasındaki sırada seni okuyan mutsuz öğrencileri, bir köşeye atılmış masalarında emeklilik gününü beklerken yazına göz atan acıklı tahrirat memurlarını, senin yazılarında olmasa akşamları kahvede radyo programlarından başka konuşacak hiçbir konu bulamayacak talihsizleri düşün. Gölgeliksiz otobüs duraklarında, kirli ve hüzünlü sinemaların bekleme salonlarında, ücra tren istasyonlarında seni okuyanları düşün. Hepsi bir mucize bekliyorlar senden, hepsi. Onlara istedikleri mucizeleri vermek zorundasın. Adresini ver. İki kişi daha iyi yaparız bunu. Onlara kurtuluş gününün yaklaştığını yaz. Onlara ellerinde plastik bidonlar mahalle çeşmelerinin önünde kuyruk olup suyun akmasını bekledikleri günlerin yakında sona ereceğini yaz. Evlerinden kaçan liseli kızların Galata kerhanelerine düşmeyip film yıldızı olabileceklerini yaz. Pek yakında gerçekleşen bir mucizeden sonra milli piyango biletlerinde boş olmayacağını yaz. Sarhoş kocaların akşam eve döndüklerinde karılarını dövmeyeceklerini, o mucize gününden sonra banyo trenlerine boş vagonlar ekleneceğini, bir gün bütün şehir meydanlarında Avrupa'dakiler gibi bandoların çalacağını yaz. Bir gün herkesin meşhur ve kahraman olacağını ve bir gün, yakınlarda bir gün, herkesin anası dahil istediği her kadını yatmaktan başka yattığı kadını sihirli bir şekilde, meleksi bir bakire ve kız kardeş olarak görmeye devam edebileceğini yaz. Onlara yüzyıllardır bizi sefalete sürükleyen tarihi bir esrarı çözen gizli belgelerin en sonunda ele geçirildiğini yaz. Bütün Anadolu'yu ağ gibi saran bir inananlar örgütünün harekete geçmek üzere olduğunu, bizi bu sefil hayata mahkum eden uluslararası bir kumpası düzenleyen ibnelerin, papazların, bankacıların ve orospuların ve onların yerli işbirlikçilerinin kimler olduğunun anlaşıldığını yaz. Onlara düşmanlarını göster ki mutsuzluk ve sefaletler için suçlayabilecek birilerini bulmanın rahatlığını hissedebilsinler. Onlara bu düşmanlardan kurtulmak için neler yapabileceklerini sezdir ki, mutsuzluk ve öfkeden tir tir titredikleri saatlerde bir gün büyük bir iş, bir büyük iş yapabileceklerini düşünebilsinler. Onlara hayatlarındaki bütün sefaletin sorumlusunun bu iğrenç düşmanlar olduğunu iyice anlat ki, kendi günahlarını başkalarına yükleyebilmenin iç huzurunu duyabilsinler. Kardeşim benim, bütün hayalleri, çok daha zor hikayeleri, en inanılmaz mucizeleri gerçekleştirebilecek bir kalemin olduğunu biliyorum. Bütün bu rüyaları belleğinin o dipsiz kuyusundan çekip çıkaracağın harika kelimelerle ve inanılmaz anılarınla kuracaksın. Karslı atlarımız yıllarca inançla senin çocukluğunun geçtiği sokakların hikayelerini okuyabilmişse eğer, satır aralarındaki bu rüyaları sezebildiği içindir bu. Ona rüyalarını geri ver. Bir zamanlar bu ülkedeki talihsiz insanların sırtlarında ürpermeler uyandıran, tüylerini diken diken eden, hafızalarını allak bullak karıştıran ve onlara atlı karıncalı, salıncaklı eski bayram günlerini hatırlatır gibi gelecek güzel günleri sezdiren yazılar yazmıştın. Bana adresini ver. Yeniden yazacaksın onları. Bu lanet ülkede senin gibilerinin elinden yazmaktan başka ne gelir ki? Yapabileceğin başka bir şey olmadığı için yalnızca çaresizlikten yazdığını biliyorum. Ah, yıllardır senin o çaresizlik anlarını az mı düşündüm? Manav dükkanlarına asılan paşa ve meyve resimlerine bakar içlenirdin. Arka mahallelerdeki kirli kahvelerde nemden hamurlaşmış iskambillerle 66 oynayan sert bakışlı ve acıklı erkek kardeşlerini görür dertlenirdin. Sabahın kör karanlığında ucuz alışveriş etmek için et ve balık kurumunun önündeki kuyruğa yürüyen anayla oğlu gördüğümde, Anadolu yolculuklarımda trenim sabahları amele pazarlarının kurulduğu küçük alanların yanından geçtiğinde, pazar öğleden sonraları ağaçsız ve yeşilliksiz çamurlu parklarda karıları ve çocuklarıyla oturup sigara içerek sonsuz sıkıntı vaktinin dolmasını bekleyen babalara gözüm takıldığımda, onlar hakkında senin ne düşüneceğini düşünürdüm. Bu gördüğüm manzaraları sen görseydin, akşam küçük odana döndüğünde bu acıklı ve unutulmuş ülkeye tam denk düşen eski çalışma masana oturduğunda, mürekkebi dağıtan beyaz kağıtlarına onların masallarını yazacağını bilirdim.